Biz burada kalıcıyız. Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan bir başka salı gününden merhaba değerli dinleyenlerimiz. Biz burada kalıcıyız programında yine sizlerle birlikteyiz. Programı sizler için Nurettin Turan ve Şule Çankaya hazırladı. Mikrofon başında ben Gülnur Akalın ve teknik masada bugün Özkan Özdenkoş bizlerle birlikte olacak. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 veya +90 312 463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Ayrıca yayınlarımızı dinleyebileceğiniz, fikirlerinizi bizlere ulaştırabileceğiniz bir blog adresimiz de var. bizburada.blogspot.com. Değerli dinleyenler, bugün stüdyo konuklarımız var. Doktor Can Ünver haricinde. Can Hocam yine bu hafta da bizlerle birlikte hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Can Hocam dışında ayrıca Raymond Weyenberger, Avusturya Büyükelçiliği Basın ve Kültür Sorumlusu kendisi bugün stüdyo konuğumuz olacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ayrıca göç danışmanı Haldun Çelik de bizlerle birlikte. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Konuklarımızla neler konuşacağız? Avusturya'yı konuşacağız bugün. Avusturya'ya Türkiye'den iş gücü göçünü sohbetimizde geliştireceğiz. 2014 yılında 50. yılı kutlanan Avusturya'ya Türkiye'den iş gücü göçünün değerlendirmesi ve yürütülen faaliyetleri konuşmaya çalışacağız. Değerli dinleyenler, hemen programımıza başlamak istiyorum. Ben Avusturya Büyükelçiliği Basın ve Kültür Sorumlusu Sayın Raymond Weyenberger bizlerle birlikte. Büyükelçiliğin özellikle Avusturya'da ve Türkiye'de yürüttüğü faaliyetlerle programımıza başlayalım. Sözü size bırakıyorum.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk tekrar. Yani şimdi siz de bahsettiğiniz gibi geçen yıl 20 yıl Avusturya'ya göçmenlik yani değerlendirdik, kutladık da bir şekilde. Yani o açısından mesela Ankara'da bir sempozyum yaptık. Orada Avusturya'dan, Türkiye'den akademisyenler davet ettik. Farklı konularda işte bir katkıda bulundular. İşte bir şekilde bir fikir alışveriş yapıldı. İşte bazı farklı konular, mesela tarihi konuşuldu, işte iktisadi konuşuldu, işte iki ülkenin arasında kültürel alışveriş konuşuldu. Yani bunu çeşitli konular bir araya getirip, yani iki ülkenin aydınlıkları bir araya getirip güzel bir sonuç aldık aslında. Ama sadece orada durmadık. Yani bir sergi mesela yaptık. Yani Avusturya ve Türk sanatçıların oluşturan bir fotoğraf sergisi oluşturduk. Orada geçen sene Çağrı Sanatlar Merkezi'nde gösterdik. Vesaire vesaire. Bu şekilde devam ediyor. Yani mesela şimdi de farklı yani bu bölümlerde diyelim. Yani mesela tiyatro açısından çok başarılı projeler çıkmaya başladı. İşte tam bu göçmenlik konular dokunan mesela Emil Heinrich diye bir yönetmen var. Yani Türkiye'den göç eden, şimdi 20 yıllık yanında yaşayan bir yönetmen. Yani şimdi tam Türkiye'nin toplumu çok iyi biliyor. Avusturya'nın toplumu artık çok iyi biliyor. Ve o üzerinde tiyatro yapmaya başladı. Biz onu iki kere davet ettik. 2012 ve 2014 iki defa gelmişler. Geçen sene de zaten Aralık'ta diye bir parçayla bir premier oluşturdu. Türkiye premieri. Şimdi Mart ayında Avusturya premieri olacakmış o parçanın. Yani gerçekten tavsiye ederim. Ankara, Diyarbakır ve İstanbul'da oynadı bu oyun. Şimdi de Mart ayında tiyatro açısından da yine de Etos Tiyatro Festivali'nde bir katkıda bulunacağız. Almancı diye bir oyunla. Orada iki kişilik bir oyun. İşte yine de göç konusu dayanan bir oyun. Yani bekliyoruz tabii ki. Yani zaten duyurur yapacağız bunun hakkında. Ama sadece tiyatroda kalmıyor. Yani mesela film Filmde mesela büyük yani gelişmeler gördük. Mesela belki duymuşsunuz Umut Dağ ve Hüseyin Tabak, yani bizim en ünlü yönetmenler oldu. Yani mesela Antalya'da bile ödül kazandı.
Aldı.
Hüseyin evet, aldı, kazandı. Güzelin on para etmez filmiyle. Yani bunların ikisi Michael Haneke'nin öğrenciler sonuçta. Yani o teknik uygulayarak yani başarılı film prodüksiyona bir katkına bulunuyorlar. Yani aslında bunlar çok önemli gelişmeler bizim için de. Yani biri oradaki yaşanan göçmenler için de. Çünkü şey görebiliyor, artık onların bir kahramanları var. Yani onların işte başarılı olmaları, imkanları görüyorlar ve ona göre de eğitim de alabiliyorlar. İşte şey, bir hedef tutmaya çalışabiliyorlar. Ama o açısından bizleri de çok önemli buluyorlar ve desteklemeye çalışıyoruz bu kültür faaliyetleri. Mesela yarın da Bursa'ya gideceğim. Bursa'da bir klasik konser olacak. Yani onun baş kemancı mesela Serkan Gürkan, o da 20 ya da 25 sene önce Viyana'ya gitti. Orada eğitim görmüş, müzik eğitim görmüş. Şimdi sürekli Türkiye geliyor. Burada konser veriyor, klasik müzik konserleri veriyor. Bizim desteğiyle de geliyor. Yani o açısından baya bir kültür alışveriş aslında oluşturuldu. Yani oraya gidenlerle, işte buraya tekrar dönenlerle, yani sürekli bir hareket var. Yani ve baya renkli
Çok güzel.
bir şey oluşturuldu.
Evet, kültür alışverişi açısından çok önemli faaliyetler söyledikleriniz. Çok teşekkür ediyoruz. Can Hocam var mı soracağınız?
Vallahi benim intibam aslında, yani bugüne kadarki izlenim aslında Türkiye ile Avusturya arasında eğitim ve entelektüel alışveriş alanında baya bir canlılık var öteden beri. Yani yeni bir şey değil. Bu iş gücü göçünden de bağımsız olarak zaten var. Bu son yıllarda da üniversite öğrencilerinin sayısında ciddi bir artış olduğunu biliyorum. Yani bu da Avusturya'nın belki Almanya ve İsviçre'ye nazaran, Almanca konuşulan ülkeler olarak tanıdığı daha fazla haklar, daha fazla imkanlardan kaynaklanıyor. Bu iyi bir şey, iyi bir şey. Tabii bizim buradaki konumuz iş gücü göçü, ne katılanların veyahut da işte onların sonraki kuşaklarının durumudur, ama bu iki ülke arasındaki bu transnasyonel ilişkiler, bu sınır ötesi ilişkiler böyle gelişiyor esasına bakılırsa. Yani oradakiler de Türkiye'ye, mesela Almanya'dan ve Hollanda'dan Türkiye'ye dönüşler var. Dönüş de demek doğru değil belki, ama bu transmigrant dediklerimiz. Yani orada yetişmiş, büyümüş, okumuş, daha sonra Türkiye'de yaşamayı tercih edenler. Bunlar da ayrı bir şey olarak, segment olarak bütün bu olgu içerisinde bu alışverişe büyük katkıda bulunuyorlar.
Evet hocam,
Bilmiyorum o durum
orada
nedir yani
yetişenler,
onları.
büyüyenler, onlar genellikle kendilerini ya da dışarıdakiler döndü diye niteliyorlar ki orada bir
Doğru
dönüş
değil, o
yok.
dönüş değil
O
tabii.
dönüş yok. O Türkiye'ye göç. O geriye dönmek değil. Orada herhangi bir Avustralı gibi.
O da kesin göç değil yani. Bir
Kesin göç
mobilite
değil.
yarın öbür
Tabii.
gün fikrini
Aynen.
değiştirip
Buraya gelip
gidebilir.
burada uzun süreli ya da daha kısa süreli kalacaklar. Fakat hani gezmeye gelip, beğenip, hoşuna gidip burada kalanlar da var.
Var,
Ama bir
evet.
süre geçtikten sonra yok ben burada yapamayacağım deyip tekrar geriye dönenler de var. O dönüş olmuyor. Mesela ben hani orada doğup büyümedim ama dönenlerden biriyim. Bu soruyu ben kendime çok sık sordum. Döndüm mü? Hayır, dönmedim. Dönmek yok. 35 yılım geçti. Bir kısmım orada,
Evet.
bir kısmım
Öyle
burada.
oluyor, doğru, haklısınız.
Mümkün değil dönmek. Bir yerden kopmak mümkün değil.
Yani fiziki açıdan olmasa bile manen iki ülkede
Evet.
yaşar durumdasınız.
Hele ki şimdi çok daha kolay.
Evet.
Ulaşım,
Tabii,
iletişim.
tabii.
İşte
Evet,
hafta
tabii.
sonunda gidip İstanbul Viyana'da kalıp tekrar gelebilirsiniz. Tabii bu maddiyat meselesi ama şey olmuş işte.
Hani mental açıdan da, yani bir
Tabii
yandan oradasınız.
tabii kesin o şey onun şeyi yok, tartışması yok. O
İşte
alana dönüş
yeni
yok.
transnasyonalizm böyle bir şey.
Evet, Haldun Hocam ben sözü size vermek istiyorum. Özellikle bu hafta Avusturya'yı konuşacağız. Biz her hafta bir ülkeyi konuştuk aslında hocamla. Avusturya'da Türk toplumunun şu anda yani bu iş gücünün başından itibaren sizden biraz bilgi alsın dinleyicilerimiz de. İşte ne kadar büyüklükte bir Türk toplumu yaşıyor, sayısal büyüklüğünü, işte en çok göç veren iller neresidir? Şu anda oradaki Türk toplumunun durumu, eğitimi genel olarak sizden bir bilgi alabilir miyiz?
Genel olarak şöyle söyleyeyim. İşte 50 yıldır bir göç var. Bu 50 yıldır göç devam ediyor. Herhalde daha da devam edecek gibi gözüküyor bu. 50 yılda çok büyük değişiklikler oldu Avusturya içerisinde. Sayısı olarak ya da Türklerin oradaki pozisyonlar olarak çok büyük değişiklikler oldu. Şöyle söyleyeyim. Şu anda tahmini olarak yani 160 bin civarında, kesin rakamı söyleyemeyeceğim, 160 bin civarında Türk var. Türkiye kökenli insan var. Bunlar tabii dağınık olarak duruyorlar Avusturya'da. Eğitim dersiniz, bu eğitim maalesef orada Türklerin arasında çok düşük bir seviyede. Tabii ailelerin pek ilgi göstermemesiyle olan bir şey. Çocuklar iyi eğitilemiyorlar, eğitim almıyorlar. Üniversite eğitimi derseniz bu çok çok çok düşük bir, söylenemeyecek kadar düşük bir şeylerdi, yüzdelerdi.
Ama şey artıyor. Artıyor.
Artıyor. Tabii o yavaş lazım. Yavaş o bir trend olarak var. Artıyor. Bir artış var. O güzel bir tabii. Güzel bir şey. Gelişim şey açısından. Tabii yabancılar aynı, bu Türkiye'de de aynı şekilde aslında. Yabancılar kendi içlerinde kalıyorlar. Orada da kendi içlerinde kalıyorlar. Kendi içlerinde kalması da belli bir şekilde onların oraya uyumlarını
zorlaştırıyor.
Zaten var olan sistemde de sıkıntılar olunca bu uyum daha da çok zorlaşıyor. Yıllar içerisinde tabii daha bir Türkiye'yi, daha bir kendi şehirlerini, oluşturuyorlar.
Evet. Peki Avusturya diğer göç alan ülkelerden farklı mıdır? Yani ya da Avusturya'daki Türkler daha farklı bir durumda mıdır? Bir karşılaştırma yaparsak, işte Almanya'da çok büyük miktarlarda işte Türk vatandaşı var. İşte diğer ülkelerde, Belçika'da olsun, Avrupa'nın diğer ülke, Hollanda'da, Danimarka'da. Yani Avusturya'daki Türklerin farklı bir durumu var mıdır bu? Bilmiyorum. Toplumsal kaynaşma olarak olabilir, işte eğitim olarak konuşabiliriz
bunu. Avrupa Birliği içerisinde, şu andaki Avrupa Birliği içerisinde herhangi bir yasal bir şeyleri yok. Bir sıkıntılar yok. Hemen hemen haberler, haklar, elde edilen haklar, yaşam biçimleri hepsi aynı. Hani şurada artısı, burada eksisi diye bir şey söyleyemeyiz. Öyle bir şeyi ben pek şey yapamadım. Almanya büyük ülke tabii. Büyük ülkenin ayrı ayrı eyaletleri var, ayrı ayrı şansları var, ayrı ayrı imkanları var. Orada çok daha farklı olabilir. Herkes gittiği ülkenin dezavantajını anlatır genelde.
Evet.
Başlangıçta ilk, yani göçün ilk yıllarında bilmiyorum hala etkileri devam ediyor mu Halim Bey? Bu soruma yanıt verir diye düşünüyorum. Mesela İsviçre'ye gidenler genellikle nitelikli iş gücü idi. Yani Türkiye'den İsviçre'ye giden. Çünkü seçme o seleksiyon işlemi öyle gerektirmiş. Almanya ilk başlarda İsviçre gibi ama daha sonra aile birleştirmesi, işte yahut da önce eşlerden birini gidip diğerini getirmesi sırasında falan, veyahut da 1970'lerden sonra işte deprem felaket zedeleri, işte kooperatif üyeleri falan filan derken o nitelik tutturma çabası ortadan kalkmış. Yani nitelikli iş gücü getirme çabası. Benim edindiğim izlenim bugüne kadar Avusturya'da bu diğer ülkelere nazaran oradaki Türklerin daha az nitelikli iş gücü olduğu ve dolayısıyla da yaşam standartları açısından da biraz daha geride kaldıkları idi. Hala devam ediyor mu, yoksa artık bu 50 sene sonra, 51 sene sonra biraz hala fark etmiş mi diye
düşünüyorum. Hala devam etmiyor muhakkak, çünkü gidenler orada belli bir eğitim alıyorlar. Mesela gidenlerin orada çocukları çeşitli meslek okullarına gidiyorlar, meslek sahibi oluyorlar. Daha farklı. Tabii aile birleşiminde gidenlerde olay farklı işte. Buradaki herhangi bir genç kızımız oraya, bunların bazıları üniversite bitirmiş de oluyor burada, İyi eğitim de almış oluyor. Bazıları da kendi halinde herhangi bir insan da olabiliyor oraya giden. Bu aile birleşimiyle ilgili olan bir şey. Ama o nitelik değişti Avusturya. Ama ilk yıllarda dediğiniz doğru. Evet, ilk yıllarda farklıydı. Yani ama şu anda trend yukarıya doğru gidiyor. Evet. Bir eğitim olayı, işte insanların meslekle öğren. Zaten meslek öğrenmeyin. Mesleğiniz yoksa yani kuşak değişti. Evet. Bu Türkiye'de de aynı zaten. Yani mesleğiniz yoksa, meslek kursuna gitmediyseniz, öğrenmediyseniz bir şey, iş bulma şansınız zaten artık yok. İmkanlar da orada çok arttı. Türkiye'de de arttı. Evet. Ben görüyorum burada Belmekler falan var. Avusturya'da çeşitli imkanlar arttı. Yani 35 yıl önceki Avusturya aynı Avusturya değil. Benim gittiğim yılların Avusturya'sı değil. Bu nedenden ötürü şu anda tabii o nitelikler artıyor.
Tabii.
Evet. Şeyden programdan önceki sohbetimizde bir şeye değinmiştiniz. Ben onu dinleyicilerimiz için de tekrar etmenizi rica edeceğim. Şimdi dünya aslında aynı dünya değil. Hani Avusturya aynı Avusturya değil diye konuşuyoruz ama şimdi bu gelişen teknolojiyle işte bu televizyon yayınlarının evlere daha çok taşınmasıyla birlikte aslında sanırım oradaki insanlar kendine küçük bir Türkiye yaratıp onun içinde kaldıkça herhalde kaynaşmaları, uyum sağlamaları daha da zorlaşıyor
yani
değil mi?
Yani şöyle uyum demek aslında dil demek. Eğer evet. O gittiğiniz yerin dilini, bu şeyde ben Türkiye'den de ben işte bana danışmaya gelenlere söylüyorum. Türkiye'de de aynı şekilde ben atıyorum Çankırı'ya gidersem Çankırılıların dilini, işte Türkçe olması meselesi değil, onun dilini anlamalıyım ki bir iletişim kurabileyim. Beni sevsinler, onları seveyim.
Tabii ki.
Bu dil çok önemli bir şey. Dilin öğrenilmesi gerekiyor. Dil nasıl öğrenilir? İletişimle öğrenilir. İstediğiniz kurslara gidin, hiç faydası yok.
İletişimle, toplumsal hayata katılmakla
öğrenilir. Ama maalesef buradan gidenler oraya televizyonlarını götürürlerse, televizyon aletinden bahsetmiyorum. Televizyonlarını götürürlerse, bana gelenlere de açık açık söylüyorum. Sabahın açıp sağlık programı, öğlenin açıp bilmem ne ablanın, bilmem ne teyzenin programı, şu yarışma, bu evlendirme programı, akşamleyin dizi, Türkçeyi unutun. Türkçeniz biter. Hatta öyle bir duruma geliriz ki ben bunu burada gözlemliyorum zaman zaman. Televizyondaki o programların Türkçesi konuşuluyor.
Tabii.
Sizin kendi diliniz bile değişir. Ki Almanca öğrenme şansınız yok. Ama eğer Almancayı öğrenemeyecekseniz, hangi dil olursa olsun, o dili öğrenemediğiniz sürece o ülkenin insanlarını tanıma şansınız yok. Tanıyamazsınız. Politikasını, futbolunu, sokakta hikayesi tanıyamadığınız zaman da hep yabancı kalırsınız. Siz yabancı kaldığınız sürece siz kendinizi yabancı hissedersiniz. Siz kendinizi yabancı hissettiğiniz sürece sizi başkaları yabancı hisseder. Dilini bildiğiniz andan itibaren sorunların %80'i çözülüyor. Sokakta, tramvayda, iş yerinde. Çünkü iletişim kuruyorsunuz. Tabii. O iletişim çok çok önemli. Şimdi maalesef mi diyeyim, iyi mi diyeyim, kötü mü diyeyim bilemiyorum. Demem doğru mu, yanlış mı onu da bilemiyorum. Benim dediğim o. Mümkün olduğu kadar Türk televizyonlarından uzak durun diyorum ilk yıllarda. Yani bol Almanca dini. Anlamayın. Bakın ben size kendi örnek vereyim. Ben Avusturya'ya gittim. Televizyon yoktu. Televizyonum da yoktu zaten. Çenem de düşük olduğu için hep Almanca konuştum. Anladığım kadarıyla. Ben kelimeleri arka arkaya dizdim, söyledim. Ben biliyorum ne söylediğimi. Sorun onun. Anladı mı, anlamadı mı? Önem versin, anlasın dedim. Ve bu şekilde ben sinemaya gittim. Tek kelime anlamadım, sinemaya gittim. Ve böyle Almanca mevzu seviyeye geldi.
Evet.
Bu, önemli olan da bu yani. Almanca ile yaşamak gerekiyor. Yatmak gerekiyor, kalkmak gerekiyor. Hoş, zaten şey beklenilmiyor. İşte üniversite okuyacak seviyede bir Almanca öğrenmek gerekmiyor. Yani bu Türkiye için de geçerli. Yani bu şey değil. Günlük konuşmaları, günlük hayattaki Almanca öğrendiğiniz zaman hatalı da konuşabilirsiniz. Hatalı konuşmak hiç ayıp bir şey değil. Zaten gerek Almanya gerek Avusturyalılar Almancanın artık yanlış konuşulmasına alışıklar. Ben de yanlış konuşuyorum. Umurumda da değil. O bakımdan çekinmeden konuşmaları gerekiyor. Tabii çekinirlerse hiç olmuyor. Olmayınca da tamamen kendi içlerine kapanıyor. Bu da aslında işte uyumu ya da uyum derken oradaki mutsuzluklarını artırıyor.
Evet, özellikle kadınlar herhalde.
Özellikle kadınlar çünkü onlar evlerinde oturuyorlar. Evlerinde oturunca da sosyal hayata katılamayınca da maalesef bir de psikolojik sıkıntıları oluyor. Ha bir de şuna değineyim ben. Eğer eşi orada doğduysa, büyüdüyse, o da şakır şakır Almanca konuşuyorsa ki onların çocuklar okulda Almanca dili konuşuyor. Kendi aralarında bazen Almanca konuşuyorlar. Arkadaşla buluşuyor, eşi Almanca konuşuyor. Sokakta birisini görüyor, Almanca konuşuyor. Diğer eşi, Türkiye'den gelen eşi ise bir süre sonra rahatsız oluyor bundan.
Evet.
Öğrenmeyince de bu sefer aralarında zaman içerisinde
sıkıntı
şeyler oluyor. Bu da çok şey, yani dil en önemli durum diyeyim.
Haldun Bey, sizin bu Türkiye'de yürüttüğünüz özellikle bu konuda uyum programları var. Ben hemen ona girmek istiyorum. Özellikle öğrenciler için ya da ilk kez aile gidecek olanlar için, evlenenler için.
Evet.
Neler yapıyorsunuz? Bunlara şimdi da şöyle diyeyim,
bu işte 50 yıldır Avusturya'ya bir göç var. Diğer ülkeler Avusturya'da işte 1980'lerden beri çeşitli uyum programları falan düzenlendi, yapıldı. En son 4 senedir önce yeni bir proje kuruldu, yapıldı. Bu projede işte ön uyum. Bunu biz Türkiye'de başlatıyoruz. Bu haftada 2 defa Avusturya'ya göç için başvuranlar, tabi bu gönüllü bir katılım. Başvuranlara hemen elçiliğimizin hemen yakınında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde oraya gelenlerle bir masa etrafında çay kahve eşliğinde bir sohbet içerisinde gidecek olanlarla sohbet ediyoruz. Bu sohbet bilgi içerikli oluyor. Ya da genel sohbet oluyor. Çünkü sıkılıyorlar, bunalıyorlar. İnsanlar ne yapacaklar, ne edecekler. Onun için rahat bir sohbet ortamı oluşturup onlarla konuşuyoruz. Bunlar neler? İşte dilin bu öneminden bahsediyoruz. Avusturya'daki genel yaşamdan bahsediyoruz. Bir de yapması gerekenler var insanların oraya gidince. Belli kuralları var. O kuralları gittikleri zaman yerlerine getirmeleri için takım bilgiler veriyoruz. En önemlisi bizimle aynı paralelde çalışan Avusturya'daki o kurumlar. O kurumlara yönlendirip hangi sorunlar olursa olsun direkt kulaktan dolmak yerine o kurumların kapısını çalıp oraya gidip orada zaten genel bir bilgilendirme yapılıyor onlara. Ücretsiz olarak birebir bir bilgilendirme yapılıyor ve sürekli yapılıyor bu bilgilendirme. Ne zaman isterlerse gidebilirler. Onları bir yönlendirme yapıyoruz. Genel bir bilgi veriyoruz o şekilde. Sözlük hediye ediyoruz ellerinde bulunsun diye. Kitapçıklar veriyoruz. Başları sıkıştığında nerelere gidebilirler, ne yapabilirler. Vallahi ben proje yürüttüğüm için söylemiyorum. Orada 35 yıl yaşamış bir insan için söylüyorum. Çok güzel bir proje ve bayağı da başarılı bir şekilde gidiyor. Ki hemen hemen birçoğunda benim telefon numaram vardır. Ararlar, halatır sorarlar, teşekkür ederler. Facebook'ta iletişime geçerler. Onların da gidip de bir takım şeyler ettiğini görmek de beni sevindiriyor şey olarak. Böyle bir çalışma yapıyoruz gidenlerle. Keza öğrencilere de aynı şekilde genel bilgiler veriyoruz.
Sizden nasıl randevu alacaklar peki?
Bizden nasıl randevu alınıyor? Biz onları konsolosluğa başvurdukları zaman randevu günlerinde zaten biz onlara telefon açıyoruz. Bildiğiniz için işte böyle bir bilgilendirmemiz
siz
var.
Siz ulaşıyorsunuz.
Biz ulaşıyoruz. Buyurun gelin katılın diye. Bir de ayrıca konsolosluğa geldikleri zaman oradan yönlendiriyorlar. Tabii ama bunun zorunluluğu olmadığı için bir kısmı geliyor, bir kısmı gelmiyor, gelemiyor. Ya da bir heyecandan orada unutuyorlar. Tabii yabancı bir ülkenin pasaportunu verecek, ne olacak, ne edecek bilmiyorlar. Vize sürecini bilmiyorlar. Çünkü o kadar çok vıdı vıdı oluyor ki işte birisi 2 günde almış, birisi 5 günde almış. Herkes bir şeye inanıyor. Ama bize geldikleri zaman da biz onlara tatlı tatlı her şeyi anlatıyoruz. Öyle bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma da çok güzel bir çalışma oldu. Övdüm. Böyle bir çalışma yapıyor ve güzel gidiyor, devam ediyor.
Çok güzel.
Önüyüm ve ki faydası da çok çok oldu orada yani.
Peki bu sohbet konularınız için de yani biz de dinleyicilerimiz için kılavuz olması açısından mesela bir öğrenciye nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Ya da ilk kez evlenip eşi orada yaşayan birisi buradan evleniyor. İlk defa Avusturya'ya gidiyor. Yani bu sohbet içerisinde neler, ne gibi mesela tavsiyelerde bulunuyorsunuz?
Tavsiyeler genellikle.
Televizyonunuzu yani götürmeyin diyorsunuz.
Kanuni şeylerin dışında ben size şunu söyleyeyim. Moralinizi hiçbir şeyi bozmayın. Her şeye çekil. Ben moral bozmak için o kadar kolaydır ki. Moral tabii. Bozmak.
Umutsuzluğa düşmek.
O kadar bu çok güzel, sari bir hastalıktır. Ama bir insan mutluysa onun mutluluğu kimseye geçmez. O der ki o adam mutlu, acaba ne oldu ki mutlu, neden mutsuzum der. Mutsuzsa Allah ben de mutsuzum der, otururlar. Oh tamam. Mutsuzluk başlar orada. Yapacakları en büyük hata. Mutsuz insanlardan ayrılsınlar. Tek başlarına kalsınlar. Tek başına mutsuzluk 1 günde geçer. 2 saatte geçer. Morallerini hiç kimseye bozmasınlar. Kim ne derse desin. Sen şunu yapamazsın, bunu demezsin, şu olmaz. Nereden geldim, nereden gittim diye kafalarını hiçbir yere takmasınlar. En güzel tarafına baksınlar. Muhakkak başaracaklar. Dil konusunda kursa gidecekler. Kursta Almanca öğrenecekler, sokağa çıkacaklar, anlamayacaklar. Çok doğal, ben de anlamadım. Ama devam etsinler anlamamaya. Günün birinde pat diye anlayacaklar. Sakın anlamıyoruz diye moralleri bozulmasın. Özellikle öğrenciler. Öğrenciler kursa gidiyorlar. Evet, B2 seviyende iyi seviyede sınavı da yapıyorlar. Derse giriyorlar, hiçbir şey anlamıyorlar. Dediğim şu, Türkiye'de de derse girseydiniz anlamayacaktınız tabii bir ki. Şey. Çünkü herkes bir şey anlasaydı herkes 3 senede bitirirdi üniversiteyi.
Tabii.
Yabancı dilde hiç anlamayacaksınız. Çünkü oradaki hoca muhakkak gramatik konuşacak ama devrik cümle kullanacak, cümleyi bozacak, tekrar evet. başlayacak. Aynı benim konuştuğum gibi 50 bin tane Türkçe hata yapacak. Gitsinler derse, gitsinler, gelsinler, gitsinler, gelsinler. Bir gün bir gidecekler, patır kütür her şeyi anlayacaklar.
Hı hı.
Yeter ki moral bozulmasın. Birçok insan şey, Türklerle beraber gezme, öyle bir şey yok. Türklerle beraber gezecekler. Ama tabii Almanca ile iletişim, yani Almanca yaşamaya çalışsınlar. Avusturya'yı yaşamaya çalışsınlar. Sergilere, şeylere gitsinler, konserlere gitsinler.
Sinemaya
gitsinler. Sinemaya gitsinler. Anlamasalar da tiyatroya gitsinler. Ben çok gittim böyle aval aval baktık.
Yani. Evet. Aslında insanlar Türkiye'de da aynı orada. Şey var.
Tabii yani, orada insanlar da tanıdım.
Şimdi hiçbirimizin Türkçe konuşması birbirimizle aynı değil. Hani yabancı birisi aramıza karıştığı
aynen.
zaman.
Aynen.
Belki şu anda Bay Raymond'a çok... Bizim Türkçemiz bile çok hızlı geliyor olabilir yani
yok,
değil mi?
Yok o çok iyi anlıyor.
Yok ama ben bir şey eklemek istedim. Yani çünkü ben de hatırlıyorum Türkiye'ye geldiğim zaman ben de mesela Türkçe kurslarına da gittim. Yani mesela benim en çok fayda alan şey şeydi yani biz yabancı arasında Türkçe konuşuyorduk. Yani orada mesela Almanya, Avusturya'da geçer böyle bir yani orada başka yabancılarla ilk adımlar atılabilir.
Doğru.
Yani çünkü aynı seviyedesin yani bir şekilde destek verebiliyorsun birbirine ama ana dili konuşmuyorsun oradaki dil konuşmuş olursun yani öyle bir şey de
doğru.
Ben de yaşadım aynen. Türkiye'de orada da geçerli doğru. olabilir.
Aynen. Hmm. Benim İtalyan arkadaşım var, İtalyan kız arkadaşım vardı. Onunla biz Halo'yla başladık. O tek kelime İngilizce bilmiyor doğru dürüst.
Çal'da bitirdiniz.
Ha, yok, devam ediyor daha çal demedik. Yani arkadaşlığımız devam ediyor dostluğumuz. Sözlük, o zaman bu internet falan da yoktu, bu cep telefonları akıllı falan. Sözlüğü açardık, sözlükten şey yapardık.
Evet.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Biz Burada Kalıcıyız programını dinliyorsunuz.
Değerli dinleyenler, stüdyo konuklarımızla Biz Burada Kalıcıyız programındaki sohbetimiz devam ediyor. Bu hafta Avusturya'yı konuşuyoruz. Şimdi bir telefon konuğumuz var. Siz ona yabancı değilsiniz. Daha önce programımızda, stüdyomuzda da ağırladık kendisini. Profesör Doktor Mustafa Çakır, Anadolu Üniversitesi Yurtdışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü. Telefon attığımızda Mustafa Bey, programımıza hoş geldiniz.
Hoş buldum, teşekkür ederim.
Haldun Çelik ve Sayın Raymond Weyenberger stüdyo konuğumuz. Ayrıca Can Hocam da burada.
Hocam merhaba.
Merhabalar.
Merhaba. Merhabalar.
Selamlar, saygılar.
Bir mukabele.
Değerli dinleyicileri de saygıyla selamlıyorum.
Çok teşekkür ederiz. Çok kibarsınız. Biz bu hafta Avusturya'yı konuşuyoruz hocam. Evet. Hemen ben sözü size bırakmak istiyorum. Eminim sizin söyleyeceğiniz çok şey var bu konuda. Avusturya'daki Türkiye'den iş gücü göçünün 50. yılını konuşalım. Sözü size bırakıyorum.
Çok teşekkür ederim. Avusturya söz konusu olunca benim için bir anlamda akan sular duruyor desem yeridir. Çünkü Avusturya ile benim çok ailevi bağlarım da var. Dolayısıyla ben Avusturya'ya bir Günter Wallraff'ın benzetmesiyle en alttakilerin bir bireyi olarak gittim. İşçi çocuğu olarak. Sonra üniversite öğrencisi olarak gittim. Daha sonra işte akademik kariyeri tamamladık. Yönetici olarak bulunduğumuz dönemlerde yurt dışında Avusturya'ya gittim. Çok güzel dostluk ilişkilerimiz oldu. Hala görüştüğüm arkadaşlarım, dostlarım var Avusturya'da.
Hı hı.
Yani 50 yıl gerçekten çok önemli bir süre insan hayatında. Ve bu iş gücü bağlamında da Türkiye'nin işçi gönderdiği ve çok fazla sorun yaşamadığı ülkelerden birisi Avusturya. 1964 yılında imzalanan iş gücü anlaşmasından sonra bugün baktığımızda gelinen noktada toplam Avusturya nüfusunun %12,5'unu yabancılar oluştururken yabancıların sahip olduğu uyrukları açısından baktığımızda da Türkler 114 bin, yaklaşık 115 bin kişiyle ikinci sırada yer alıyorlar 2014 yılı verilerine göre. Bu kadar yoğun bir nüfus olduğuna göre, Avusturya'da Türkiye kökenli nüfus olduğuna göre kültürler arası iletişimler, ilişkiler de kaçınılmaz oluyor. Ve ben açıkçası bu ilişkilere baktığımda öncelikle olumlu yönleri hep öne çıkarmayı arzu ediyorum. İnsan hayatında her şey bazen toz pembe olmayabiliyor. Bununla birlikte kültürler arası iletişimin temel şartlarından biri de farklılıkların farkında olmaktır. Farkında olarak, yani farklı olanı, öteki olanı kendi doğrusuna, kendi bildiği düzeye çekmek yerine farklı olana göre davranmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu anlamda baktığımızda Türkler bu geçen 50 yıllık süre içerisinde Avusturya'da çok önemli başarı öyküleri yazmışlar. Belki benden önceki konuşmacılar değindiler, bilemeyeceğim ama tekrar olursa da sayın dinleyicilerden, dinleyicilerin affına sığınıyorum. Söz gelimi siyasi alanda milletvekilleri var, yerel ve ulusal bağlamda politika yürütenler var, modacı var, Atıl Kutuoğlu gibi, Atilla Doğudan gibi yiyecek içecek sektöründe yine dünya markası oluşturmuş Türkiye kökenli Avusturya vatandaşı, bunların önemli bir kısmı şeylerimiz var. Türkler var, Türk temsilcileri var Avusturya'da. Dolayısıyla Avusturya'da yaşasalar da, Avusturya vatandaşlığına geçseler de Avusturya'da yaşayan Türkler, 2014 yılında yayınlanmış çok taze istatistiği vereyim mesela. Avusturya'da kalıcılar buna rağmen, Avusturya vatandaşı olmuşlar ama buna rağmen mesela Türkiye ile olan ilişkilerini koparmamışlar. Araştırma bulgularında bakıyorum, toplam %30'u bu araştırmaya katılanların Avusturya'da doğduğunu söylüyor. İşçi olarak gelmiş, evlilik yoluyla gelmiş, eğitim görmek amacıyla gelmiş, aile birleşim yoluyla gelmiş, turist olarak gelmiş gibi değişik kaynakları var, göçün kaynakları var. Ve mesela ben bir şey vereyim, bu araştırmada Avusturyalılarla karma evlilikler var. Sadece Türkiye'den tırnak içinde söylüyorum, ithal gelin ya da ithal damat olmuyor. Yabancı Avusturyalılarla olan ya da başka uluslardan tanıştığı karşı cinsle olan evlilik konusuna bakışlar var. Ve %51'i görüşülen insanların benim için bir sorun değil yani diyor. Türk olmayanlarla evliliğe karşı olanların oranı da %49 civarında. Bugün yine aynı istatistikte baktığımızda Avusturya'ya işçi olarak aile birleşimi yoluyla gidenlerin oranı %59, yaklaşık %60 kişi, 60 oluyor. Bunun dışında yine bu araştırmada Türkiye'deki akrabalarıyla olan ilişkileri düzeyi soruluyor. %97'si Türkiye'deki akrabalarla, arkadaşlarıyla ilişkilerini devam ettirdiğini söylüyor. Peki Türkiye'ye izne gidiyor musunuz diye soruyorlar. Yani Avusturya vatandaşı da olsa yaz tatillerinde Türkiye'ye izne gidenlerin %60, Ramazan Kurban bayramlarında gidenler 1/2 gibi oluyor sadece bayram nedeniyle. Ama her yıl düzenli olarak Türkiye'ye izne gidenlerin oranı yaklaşık %21 civarında. Bir yılda birden fazla Türkiye'ye gelip dönenlerin oranı %18'e yakın. Hiç gitmeyenler, Türkiye'yi hiç görmemiş olanlar sadece %1 civarında kalıyor. Yani bu Avusturya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar sıcak olduğunun da aslında çok açık bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Şimdi Avusturya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin elbette günlük hayatın içerisinde bazı üzerinde durmaları gereken konular var. Benden önceki konuşmacı Haldun Bey özellikle dil öğrenimi konusuna vurgu yaptı. Türklerin orada ya da kim olursa olsun, hangi milletten olursanız olun, nereye giderseniz gidin, gittiğiniz yerin dilini, kültürünü bir defa öğrenmeye gayret edeceksiniz. Yani Anadolu deyimiyle köyden şehire indiğiniz zaman bile insan kendine bir çeki düzen veriyorsa, başka bir ülkeye gidiyorsanız, farklı bir kültür içerisindesiniz, bulunduğunuz kültürün normlarına göre hareket etmek durumundasınız. Saygı göstermek gerekir ki saygı göresiniz. Saygı yani bu iş karşılıklı olarak değerlendirilmeli diye düşünüyorum.
Evet, çok haklısınız.
Şimdi bu yapılan şeylerde, araştırmalarda yine yabancı dil açısından baktığımızda Türk göçmenlerinin %53'ü kendi görüşlerine göre ana dili veya Almanca bilgisine sahipler diyor. %24'ü Almancayı çok iyi konuşuyor. %10'u hiç, yani az veya hiç Almanca bilmiyor şeklinde bir şey var, istatistik var. Şimdi ben şuna inanıyorum. Evet, dil öğrenmek şart, bulunduğunuz yere uyum sağlayabilmek için. Ama uyumu da tartışmak, ben hep değişik platformlarda şöyle değerlendiriyorum. Toplum içerisinde kabul görmek gerekir. Kabul, uyumun birinci koşulu kabul görmektir. Kabul görmenin de birinci koşulu dilini öğrenmek, kültürünü öğrenmektir. Şimdi siz dilini konuşamadığınız bir topluluk tarafından kabul edilemeyebilirsiniz. Onlar da karşılıklı çaba göstermesi lazım. Siz de çaba göstermeniz lazım. Haldun Bey işte gençlik yıllarından gene bir örnek verdi. Dedi ki işte biz arkadaşlarımızla sözlük yardımıyla anlaşıyorduk. Bunlar önemli şeyler. Ya benim çocukluğumda da aynı şeyler vardı. Ben ailemi ziyarete gittiğimde Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinde yaşıyordu benim ailem o dönemde. Mahalledeki komşularımız da yaşlı genç iletişim kurmaya çalışırdım. Onlar da bizimle yardımcı olmaya çalışırlardı. Bize yardımcı olmaya çalışırlardı. Almanca öğretmeye çalışırlardı. Hatalarımızı düzeltmeye gayret ederlerdi. Dolayısıyla karşılıklı bir etkileşim söz konusuydu. Biz onlardan aldığımız gibi onlar da bize verdiler ve karşılıklı bir anlayış, hoşgörü ortamı doğdu. Avusturya'da yaşayan Türklerin bu anlamda baktığımızda gündeme getirilmesi çok ciddi anlamda sorun olarak görülen noktalar, hususlar az denecek kadar şey yani. Bunlardan birisi belki 50. yıl içerisinde geldi. Yine geçmiş yılların birikmiş sorunları var. Latince summa summarum diyor Latinler. Yani belli yasal mevzuata oturmayan, belli tarih içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin de belki Avusturyalıların da çok fazla dikkatinden kaçan temel bir takım sorunlar. Mesela 1912 yılında Avusturya'da İslam dini resmi din olarak kabul edilmiş ama Avusturya'daki Müslümanların mesela yaşam şartlarıyla ilgili bir takım düzenlemeler, sorunların çözümüne ilişkin tedbir almakta biraz gecikilmiş, geç kalınmış. Bu geç kalmaya bağlı olarak da Avusturya'daki Müslümanlar benim bugün sayabildiğim kadarıyla 12 ayrı gruba ayrılmışlar. 12 ayrı derneğe, federasyona vesaire ayrılmışlar. Ve bu 12 federasyonu içerisinde birbirleriyle yakın ilişki içerisinde bulunmayan dernekler, cemaatler söz konusu. Bu haklı olarak Avusturya makamlarını bir endişeye sevk etmiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerekli tedbirleri alarak, gerekli din görevlilerini görevlendirerek Avusturya'ya göndermekle sorunu belki geçici olarak çözümüne katkıda bulunmuş ve bugün Avusturya'da yaşayan vatandaşlar, yani özellikle mütedeyyin kesim tırnak içerisinde söylüyorum, söyledikleri bir şey var. Onların gündemini işgal eden konulardan birisi Avusturya'da hazırlanan, üzerinde çalışılan İslam yasası. Henüz yürürlüğe girmedi bildiğim kadarıyla ama önemli ölçüde girmek üzere hazırlıklar tamamlandı. Bu konulardaki istişareler devam ediyor. Tabii biraz sadece Türkler ya da Müslümanlar için değil, Avusturyalılar açısından da bugüne kadar yapılmamış, biraz alışılmadık bir uygulama için hazırlık dönemi sıkıntılı, sancılı geçebiliyor. Ama burada da yine gördüğüm kadarıyla, takip edebildiğim kadarıyla karşılıklı istişari şeyler, anlamdaki görüşmeler yine değişik kişilerin, kurumların görüş ve önerilerini sunabilecekleri, internet üzerinden aktarabilecekleri değişik platformlar oluşturulmuş ve bundan sonra Avusturya'daki Müslümanların da dini gereksinimlerinin karşılanması anlamında altyapı oluşturulma yönünde bir takım ciddi gayretler ve çabalar söz konusu.
Evet. Hocam, müsaade eder misiniz hocam? Burada bir şey sormak istiyorum. Tabii. Aslında siz tabii bütün Avrupa'daki şeyleri de mukayese edebiliyorsunuz, gelişmeleri. Evet. Avusturya aslında İslamiyet'i resmi din olarak tanıyan ilk Avrupa ülkesi.
1912 yılında. Evet.
Değil mi? Yani mesela Almanya'da bu sorun hala çözülemedi ve çözülemeyecekti. Çünkü anayasada müsait değil falan. Sonra Belçika geliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla yeni bir düzenleme ihtiyacı nereden doğdu acaba?
Az önce dediğim gibi bir şey söz konusu, bir parçalanmışlık söz konusu. Bu parçalanmışlıkla birlikte benim gözlediğim kadarıyla Orta Doğu'nun siyasi coğrafyasında yaşanan olayların da Avusturyalıları bazı tedbirler almaya yönelttiğini söyleyebiliriz. Yani daha fazla bu konuda kritik şeyler, daha hassas konularda yorum yapmayı arzu etmiyorum ama bir aidiyet duygusu hissetmek isteyen ve o aidiyet duygusunu yaşayamayan gençlerin bir takım akımlara kendilerini kaptırmaları, kapılmaları tesadüf olmayabilir. Bu durumlarda da ciddi bir şekilde nasıl söyleyelim, tedbir almak, zamanında tedbir alınmasında yarar olabilir. Bu anlamda olaya ben bu şekilde bakıyorum. Yine kanaat önderleriyle gerçekten yapılacak istişari anlamdaki değerlendirmelerle olayın belli bir altyapıya oturtulması mümkün olacak diye görüyorum. Ama onun dışında mesela yine 50 yılın ihmal edilmiş konularının arasında Avusturyalı Müslümanların bu yeni yasayla birlikte kendi kararlarını kendilerinin verebilme, kendi geleceklerini kendilerinin belirleyebilecekleri sivil toplum kuruluşlarını oluşturma ve bu bağlamda faaliyet göstermeleri ile ilgili çalışmalar var. Ama bütün sorunları çözülmüş mü? Bu yasayla çözülüyor mu? Hayır. Mesela diyelim Vorarlberg'de kurulmuş çok güzel Ahan ödülü almış bir Müslüman mezarlığı var. Bu Müslüman mezarlığının bazı kesimin işte Müslümanların bu Avusturya genelinde yaygınlaştırılması gibi bir beklentileri var. Ama buna karşılık Avusturya'nın beklentisi de diyor ki evet bu Müslümanlar bizim şeyimiz, Avusturya'nın şartlarına göre burada yaşıyorlar. Bizim vatandaşlarımız, din bir ihtiyaç gereksinimleri var. O halde ne yapmamız lazım? Bu Müslümanlar kendi şey yapacaklar. Yani bizim bu Müslümanların sorunlarını çözümü için muhatap alacağımız bir kurum olması lazım. Bu amaçla Avusturya'da İslamische Glaubensgemeinschaft oluşturulmuş. Avusturya İslam İnanç Birliği Örgütü. Buna karşılık Alevi cemaatinin toplumunun muhatap alınabileceği yine bir örgüt oluşturulmuş. Yani bu çalışmalarla birlikte Avusturya kendi ihtiyacını da bir anlamda kendi bünyesinden gidermeye yönelik tedbirlere başvurmaya çalışıyor. Söz gelmişte ülkede yetişmiş din elemanının şimdi taşıma suyuyla değirmen döndürmeye çalışılıyor yıllardan bu yana. Burada sıkıntılar var mı? Elbette sıkıntılar olabilir ama artı yönleri de var. Türkiye'den gelen imamlar ya da başka ülkeden, başka ülke vatandaşlarının oluşturduğu cami derneklerindeki imamların. Ama şuradaki sıkıntı var. Avusturya'da yaşayan, Avusturya'da sosyalleşen, kültürleme sürecinde geçen vatandaşların oradaki yaşam biçimine göre onları anlayabilecek aynı mental şeylere sahip, duygulara sahip insanların olması, din görevlerinde olması gerekir diye düşündüler sanıyorum. Ve Viyana Üniversitesi'nde de bu anlamda kürsüler oluşturulup üniversite bu anlamda bir sorumluluk üstleniyor. Bu şekilde gidiyor. Ve bunlar devam ettiği sürece ben şuna inanıyorum ki Avrupa'da İslamofobiya olarak adlandırılan, belki bunlar var, belki yok. Bunun arkasında kimi siyasetçilerin, radikal görüşte olanların ülkedeki yokluğun, yoksunluğun, kimi sorunların, sıkıntıların kaynağı olarak yabancıları gösterme eğilimlerinin de vazgeçilmesi gerekiyor. Yani 50 yılın sonunda. Evet, yani bir dönem aslında sorunların çözümü çok kolay. Kaç tane işsiz var? Şu kadar. Kaç tane yabancı var? Bu kadar. Bu sorun çözülür denen dönemlerde yaşadı Avusturya. Hocam. Ama bunun çözümü olmadığını sağduyulu Avusturyalılar yine gördüler ve aynı şekilde sağduyulu kararlar aldılar ve Avusturyalılarla yabancılar ülkede huzur içerisinde bir arada birlikte yaşadılar. Ve birlikte yaşamanın şartlarından biri de benim söyleyeceğim Avusturya ve Türkiye'deki kanaat önderlerinin politikanın birbirleri hakkında değil birbirleriyle konuşmayı tercih etmeleri gerektiği yönünde. Çünkü birbirleri hakkında konuşursanız birbirinizden haberiniz olmaz ama birbirinizle konuşursanız birbirinizi anlamaya gayret edersiniz, sorunları çözersiniz diye düşünüyorum.
Hocam bu konuda sizin bir şey sorabilir miyim? Size daha doğrusu bir şey söylemek istiyorum. Demin aidiyetten bahsettiniz.
Evet.
Çağrışımda oldu. Siz Vorarlberg'de büyüdünüz değil mi? Yanlış anlamadıysam.
Yani ben Pendelkind dedikleri Türkiye'de okuyan ama tatillerde her fırsatta Avusturya'ya gelen tamam. Öyle birisi.
Siz daha iyi bilirsiniz o durumu. Şimdi ben Haldun Çelik tanıtım bilgilendirmeyi yapıyorum.
Evet.
Bana da işte Avusturya'da doğmuş, büyümüş ya da Avusturya'da 20 yıldır, 30 yıldır olan İnsanlar geliyor tekrar burada evlenip işte eşlerini Avusturya'ya götürmek için. Mesela bugün bir şey yaşadım. Daha önceden geldi genç bir delikanlı birisiyle beraber oturdular, sohbet ettik. Eşini bekliyor. Eşi geldi. Neredensin dedim. Sivaslıyım dedi.
Evet.
Ondan sonra kaç yıldır Avusturya'sın diye sordum. Sohbet ediyoruz. Ben orada doğdum büyüdüm dedi. 30 yaşlarında bir arkadaş. Tirol'de. Tirol'ün bir köyünde doğmuş büyümüş. O Sivaslı mı? Sivas'ı gördün mü? Yok. Şimdi. Sen dedim Tirollisin dedim. Sen Tirollisin. Tirol'ün neresinden? Innsbruck. Sen Innsbrucklusun dedim. Yok abi dedi ben dedi Sivaslıyım dedi. Ben de şey örneğini verdim. Bu benim başıma Ankara'da çok geliyor. Taksiye biniyorum bir yere gidiyorum. Hemşerim nerelisin?
Evet.
Ankaralıyım diyorum. Nerelisin? Bahçelievler'de. Bahçelievler yeni kuruldu. Yok diyorum biz daha 1700'lerde Bahçelievler'e gelmişler diyorum. Atıyorum. Şimdi sen nerelisin diyorum. O da diyor ki ben Manisalıyım, Tokatlıyım diyor. Ne zaman gördün Tokat'ı?
Yok.
Dedemin dedesi gelmiş. Ama o Tokatlı görüyor. Şimdi bu şeyi getiriyor bana. Şöyle bir anlayış oluyor bende. Bir insan kendisini Tirollü bir Türk görmezse Tirol'e sahip çıkamıyor. Kendisini de ortaya koyamıyor. Nasılsa ben Türkiye'liyim diyor. Nasılsa döneceğim diyor. Bu da engellemiyor mu biraz şeyi, bu uyumu ya da orada mutluluğu?
Şimdi ben olaya şöyle bakıyorum. Benim de hep Türkiye'ye, Almanya'dan, Avusturya'dan dönen öğrencilerim var. Ben burada Almanca bölümündeyim. Şimdi bakın, ilk aşkların yaşandığı yer aslında memleket oluyor. Öğrencimin birisi dedi ki, hocam eşimle çarşıda gezerken çocuklarımla birlikte eşim çocuklara... İşte ben çocukken şurada şu bina vardı, şurada şu market, şurada şu kafe vardı falan anlatırken kendimi bir şey hissettim, bir yabancı hissettim, bir burukluk hissettim dedi. Niye? Çünkü ben çocuklarımla paylaşacağım hiçbir anım yok geçmişe yönelik. Benim geçmişe yanılarım Avusturya'da, Almanya'da dedi. Şimdi böyle şeyleri de söz konusu. Yani gerçek anlamda arada kalmış bir durum söz konusu. Bu kültürel kimlik olarak Türk kimliğini Avusturyalılarda kabul etmesi ya da bu Avusturyalı demesi biraz zaman alacak. Bizimkiler de ben Sivaslıyım demesi vakit alacak. Ama sonuçta Türkiye kökenli Avusturyalı.
Değil mi?
Sonuçta yani onu o şekilde tanımlayacağız. Yani ne Türkiye'yi ihmal edecek? Az önce istatistikleri verdim. Türkiye'ye gelenlerin oranını bahsettim. Türkiye ile bağlar hala duygusal bağlar çok sıcak. Ama ben bu ilişkileri görürken şunu da söylemek istiyorum yeri geldiğinde. Avusturya her dönemde Türkiye ile olan ilişkilerine çok özel bir önem atfetti. Türkiye'ye gönderdiği diplomatlar gerek Türkiye'deki Avusturya'nın bir parçası olan, Avusturya'daki Türklerin parçası olanlara sahip çıkma, onlara destek olma, psikolojik olarak, eğitim, kültür olarak. Mesela ben Avusturya bursu aldım. Ben devlet bursuyla Viyana Üniversitesi'ne gittim, okudum ama Avusturya'da da bizi desteklediler. O dönemin Avusturya Kültür Ofisi'nin genel direktörü yapan.
Hocam toparlayabilir miyiz? Çok az süremiz kaldı ama.
Doktor Ermin Lucius vardı. Bize çok güzel şeyler yaptı. Yani ben sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyorum. sivil toplum kuruluşlara kuruluşları sorunlara çözüm üretmeli. Çözümün parçası olmalı, sorunun parçası değil. Avusturyalılar da ülkelerinde yaşayan yabancıların, Türklerin sorunlarını eğilerek çözüm üretmeye çalışıyorlar. Birbirleriyle konuşarak daha iyi bir sonuç çıkabileceğine inanıyorum ben.
Profesör Doktor Mustafa Çakır, çok teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah bir başka programda yine birlikte olmak dileğiyle sizi uğurlayalım. Çok teşekkür ederiz bilgileriniz için.
İyi günler diliyorum.
Değerli dinleyenler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Maalesef süremiz yetmedi. Aslında daha çok konuşacağımız şey vardı. Mustafa Bey'in sözünü de kesmek zorunda kaldık ama Raymond Weyenberger, Avusturya Büyükelçiliği Basın ve Kültür Sorumlusu ve Sayın Haldun Çelik, göç danışmanı, ayrıca program danışmanımız Doktor Can Ünver bugün bizlerle birlikteydi. Haftaya Salı günü yine aynı saatte 14 haberlerin hemen ardından biz burada olacağız. Sizleri de radyolarınızın başına bekliyoruz. Programımızın tekrarını bu gece 2 haberlerinin hemen ardından dinleyebilirsiniz.